Ayrım 28.
Onlara o eğitimi verenlerin iddiası da herhalde şuydu: Türkiye'de gazete satışına bir yenilik getirmek istiyorlardı. Yeni İstanbul'un sahibi Habib Edip Törehan'dı. Ömrünün savaş yılları dahil büyük kısmını yurt dışında geçirmişti. Çok zengindi. Avrupa'da gördüğü bir gazete tipini ve gazete yayımlayıp okurlara ulaştırma metotlarını Türkiye'ye getirmek istemişti. Yeni İstanbul'un içeriği de sahibinin isteklerine göre oluşturulmuştu. Az resim, çok yazı kullanılıyordu. Yazıların çoğu uzmanlık yazılarıydı. Dış politikaya ağırlık veriliyordu. Gazetenin kadrosundaki gazeteciler arasında Sacit Oget gibi deneyimli gazetecilerin yanında Turhan Selçuk gibi genç ve kısa zamanda yıldız gibi parlayan bir karikatürist de vardı. Yeni İstanbul ilgi çekti ama fazla satmadı. Onun 1950'den sonra daha da iddialı hamlelerini görecektik. Milliyet de çıkıyor. Bugünün büyük gazetelerinden Milliyet'in çıkışı da 1950 seçimleri öncesindedir. Seçimden 11 gün önce, 3 Mayıs günü. Kurucusu Ali Naci Karacan eski bir gazeteciydi. 1896 doğumluydu. Sedat Simavi gibi Galatasaray Lisesi'ndendi. Çeşitli gazetelerde çalıştıktan sonra önce Akşam Gazetesi'nin ortakları arasına katılmış, sonra tek başına gazete sahibi olma girişiminde bulunmuş, önce İkdam'ı çıkarmıştı. İkdam'dan sonra İnkılap ve Politika adlı iki gazete daha çıkaran, fakat istediği sonucu elde edemeyen Karacan'ı amacına ulaştıran gazetesi Milliyet olacaktı. Fakat Milliyet'in 1950'de yayımlanan ilk sayıları ön hazırlık döneminde yapılan çalışmaların yeterli olmadığını gösteriyordu. Belli ki bunda gazeteyi seçim öncesine yetiştirme acelesi rol oynamıştı. Milliyet zaman içinde gelişecek, asıl atılımını ileriki yıllarda zamanın genç gazetecisi Abdi İpekçi'nin yönetim döneminde gerçekleştirecekti. Seçim konuşmaları ve birlik mesajları. Milliyet'in de katılımıyla sayıları daha da artan Türk gazeteleri partilerin seçim öncesindeki mitinglerini, demeçlerini kendi eğilimlerine uygun ölçüler içinde yayımladılar. Ama seçim günü yaklaşıp propaganda yasağı başlayınca hepsi seçimin memlekete ve millete hayır ve huzur getirmesi yolundaki dileklerini vurguladılar. Bu gibi dilekleri ifade etmekten hiçbir zaman geri kalmayan Köroğlu gazetesi, birinci sayfasında üç partiyi de bir bayrak altına toplayan resimli mesajında hepsine iltifat etti. Millet sağ olsun, aramızda düşmanlık yoktur dedi. Tabii bu bir saptamadan çok bir nasihattı. Ana babaların çocuklarına, benim çocuklarım kavga etmez demelerinin, sakın kavga etmeyin ha anlamına geldiği gibi, Köroğlu da partilere aranıza düşmanlık girmesin, birbirinizle iyi geçinin tavsiyesinde bulunuyordu. Bu gibi mesajlarla seçim gününe gelindi. Seçim gününün gazetelerde tabii aynı hava içindeydi. Birinci sayfalarını ya bayraklarla ya da seçim sandığı resimleriyle süslemişlerdi. Zaten yeni seçim kanununa göre propaganda sayılabilecek hiçbir haber ve resim yayınlayamazlardı. Seçim gününün önemini o resimlerle ve nötr manşetlerle belirtmişlerdi. 17. 14 Mayıs 1950. Deprem mi, ihtilal mi, beyaz ihtilal mi? Seçimi bir bakan adayı ile birlikte izledim. Çankaya Köşkü'ndeki hayal kırıklığı. İçişleri Bakanı Erişilgil niçin gülüyor? %40 oyla %14 sandalye. Arzu Halci mi olayım, bahçıvan mı? 14 Mayıs 1950. Türkiye'nin tüm tarihindeki en heyecanlı günlerden biri. Mahallenin büyükleri oy kullanıyor, biz seyrediyoruz. Ben 18 yaşındayım, kendimi artık büyük sayıyorum ama bu oy kullanmama yetecek bir büyüklük değil. O seçimde seçmen yaşı 22'den başlıyor. Tabii biz 22 yaşın altındaki gençler de sokaklardayız. Bizim evlerin önüyle bahçeli evler okul arasında gidip geliyoruz. Sandıklar okulda. Sabahın erken saatlerinden itibaren seçmenler gelip orada birikiyor. Günlerden pazar ama seçmen kıyafetleri genellikle resmi. Erkekler takım elbiseli, kravatlı. Kadınlar eşlerine uygun ağırbaşlı giysiler içinde. Hafif makyajlı. Bunlar bizim mahallenin sosyal yapısına uygun görüntüler. Yapılan iş bir resmi iş. Mahallemizin halkı siyasetçisi, bürokratı, Ankaralı tüccarı, Ankaralı esnafıyla resmi işlere saygılı. Seçim tek parti seçimi olsaydı oraya da resmi giyimle giderlerdi. Ama bu defa bir şey daha var. Resmi işleri önemsemenin ötesinde herkes kendisini de önemseyen bir hava içinde. Bu hava doğal. Çünkü bu defa kullanacakları oy gerçekten önem taşıyor. Yapılan seçim ne tek parti zamanındaki iki dereceli seçimlere benziyor, ne de 1946'daki çok partili de olsa çok tartışmalı seçime. Yeni seçim kanunu iktidarla muhalefetin anlaşmasıyla çıkarılmış. Gizli oy aleni tasnif açık sayım esasına göre uygulanacak. Seçimin idaresi de artık iktidara bağlı valilerin değil bağımsız yargıçların elinde. Yani sonucundan şüphe edilmesi için hiçbir neden olmayan çok ciddi bir seçim bu. Sadece gençler için değil, en yaşlı seçmenler için bile bir ilk. Herkes sayımı izleyebilecek, kendi verdiği oyun sayıldığını, bazı illerde sonucu bile etkileyebileceğini kendi gözleriyle görecek. Annem oy kullanmaya komşularla birlikte gitti. Babam Bolu'da oyunu kendi seçim çevresinde kullanacak. Ben de ilk seçim izlenimlerimi bahçeli evlerde edindikten sonra otobüse binip Cebeci'ye gittim. Fakülteye uğradım, arkadaşlarımı buldum. Orada ve komşu okullarda da seçim sandıkları var. Cebecililerle birlikte bizim fakültenin yaşı 22'yi aşan ve bazısı bu yüzden baba diye adlandırılan öğrencileri de oy kullanıyor. Kimse kimseye sandık yakınında ne yapıyorsun, kime oy veriyorsun gibi sorular sormuyor. Çünkü seçim günü her türlü propaganda yasak. Kanun öyle. Gazetelerde çok yazıldı. Radyoda tekrar tekrar anlattı. Herkes bu konuda aşırı sayılabilecek bir dikkat içinde. Kurallara uymada en ufak bir aksaklık olmamasını istiyor. 1946 seçiminin hala devam eden tartışmalarından ağızlar yanmış. Bu defaki seçimin kurallarında hiçbir tartışma yok. Ama ya uygulamada bir şeyler çıkarsa endişesi yoğurdu üfleyerek yedirtiyor. Öğleyin yemeği kantinde yedik. Öğleden sonra fakülteden birkaç arkadaşla birlikte Cebeci civarındaki seçim yerlerinin çoğunu dolaştık. Akşama doğru Kızılay'a geldik. Nerede okul varsa girip bakıyoruz. Her yerde şu görülüyor. Seçmenlerin büyük çoğunluğu oylarını erken saatlerde kullanmış. Sandık kurullarının işi hafiflemiş. Belli ki oy kullanma süresi biterken yani saat 17'ye yaklaşırken sandıkların önünde bekleyen kimse kalmayacak. Sandıklar zamanında açılabilecek. Mimar Kemal'deki sandık. Kızılay'da son olarak benim ilkokuluma geldik. Bir zamanlar 943 numaralı öğrencisi olduğum Mimar Kemal İlkokulu'na. Sınıfların bir kısmı seçime ayrılmıştı. Her birinde birer sandık vardı. Orada eski mahallemden amcalar, teyzeler gördüm. O arada Ataç sokaktaki arkadaşlarımdan Üstün'ün babasını da. Ataç'ta otururken Üstün'lerin evine gitmiştim. Babasını orada tanımıştım. Profesör Muhlis Ete'ydi. Muhlis Ete beyefendi dedikleri tipte bir insandı. Çocuklara karşı da nazikti, onlara da büyük insan gibi davranırdı. Ünlü bir iktisat profesörüydü, artık benim de öğrencisi olduğum siyasal bilgilerde hocalık yapıyordu. Bizim sınıfa gelmiyordu ama ikinci sınıflara işletme iktisadı dersi veriyordu. O sırada seçim sandığı başında bulunmasının anlamı ise başkaydı. Kendisi de Demokrat Parti'nin Ankara listesi adayıydı. Sandıkların açılmasını bekliyordu. Ona hayırlı olsun hocam dedik. Saat zaten 17'ye geliyordu. Ben de hayatımın ilk sandık açılışını görmek için orada kaldım. Eski okulumda Muhlis Ete'ye rastladığım yerdeki sandığın etrafında bekleyenlerin arasına katıldım. Ya geri çekersiniz ya da... Her şey kanunla konulan yeni kurallara uygun olarak başladı ve devam etti. Sandık kurulundaki karşıt partilerin temsilcileri birbirlerine karşı çok naziktiler. Zarfların sayılmasında, oyların sayımına geçilmesinde, tutanak tutulmasıyla ilgili görev bölümünde hiçbir anlaşmazlık çıkmadı. Güçlük sayıları giderek artan seyircilerin yer bulabilmesindeydi. Sandık kurulunun çalıştığı masanın etrafı bir kordonla çevrilmişti. Kordonun etrafı ayakta sıra sıra dizilerek bekleyen insanla doluydu. Ben önümdeki insanların arkasından durumu boyumun yardımıyla izleyebiliyordum. Ama daha sonra gelenlerin sınıfa girip kalabalığı öne doğru itmesi bizim sıraları da dalgalandırıyordu. Dalgalar ön sıradakileri kordona yapıştırıyor, kordonla beraber sandığa yaklaştırıyordu. Buna önce sandık kurulu başkanı müdahale etti. Ya kordonu biraz geriye çekersiniz ya da sayımı durdururum dedi. Bu uyarı ön sıralarda bulunanları harekete geçirdi. Ben dahil hepimiz en arkada kalanlara dönüp biraz geriye çekilin efendim diye söylenerek başkandan yana olduğumuzu gösterdik. Bu sözlü tepkimizi biraz da omuz ve dirsek hareketleriyle destekledik. Arkadakiler bu tepkiye fazla direnmediler. Bulundukları yerden biraz geri çekildiler. Çünkü başkanın uyarısının müeyyidesi yaptırımı onlar için de ağırdı. Sayımın durdurulmasını onlar da istemiyordu. Böylece kordon az da olsa sandık kurulunun çalıştığı alandan biraz çekilip geriye alınabildi. Başkanın dediği yapılmış oldu, sayım devam etti. O seçimle uygulanmaya başlayan seçim kanunundaki oy kullanımının da sayımın da usulleri şimdikinden hayli değişikti. Şimdiki gibi tüm partilerin adları aynı pusula üzerinde değildi. Oy kullanma partilerden birinin sütununa mühür basılarak yapılmıyordu. Her parti kendisi için birer pusula bastırıyordu. Pusulada kendi adaylarının isimleri yazılıydı. Pusulalar seçim yerinde de bulunurdu ama partiler onları seçmenlere daha önce de ulaştırırlardı. Sokaklarda dağıtırlardı, evlerin kapılarının altından atarlardı. Bazı gazeteler de partilerin aday listelerini pusula büyüklüğünde basarlardı. Onların da gazeteden kesilerek kullanılması mümkündü. Karma liste yapılması da mümkündü. Parti pusulalarından isimler çizilip yerine karşı partiden adaylar yazılabilirdi. Sistem çoğunluk sistemiydi. Her adayın oyu ayrı ayrı sayılıyordu. İsteyen seçmen oy kullanmaya cebinde veya çantasında pusulasıyla veya gazete kesitiyle gelebilirdi. Ya da kendi seçeceği milletvekillerini bir kağıda elle yazarak oluşturduğu kendi pusulasıyla. Önemli olan zarftı. Yargıç başkanlığındaki il seçim kurulunca mühürlenip sandık kurullarına seçmen sayısına göre gönderilen zarflar. Pusulaların sandık kurulundan alınacak mühürlü zarflara kapalı hücre içinde konulması, zarfların kapatılması ve sandığa o şekilde atılması yeterliydi. Gerçi bunun bir sakıncası vardı. Zarfın içindeki pusulanın elle yazılması veya bir gazetenin veya öteki gazetenin kesiti olması, üstünde isim değişikliği yapılması, seçmeni oyunu belli et baskısı altına tutmak isteyenlerin işini kolaylaştırıyordu. Pusulaya özel işaret koymak yasaktı ama özel işaret sayılamayacak diğer ipuçlarıyla aynı sonuca varılabilirdi. Ama bu sakınca 1950 seçiminde fazla önem taşımadı. Çünkü seçim usullerini kötüye kullanmak isteyenler henüz fazla profesyonelleşememişlerdi. Sandık kurulun çalışması şöyle oluyordu. Zarflardan çıkan pusulaları bir kurul üyesi etraftan da görülmesine imkan verecek şekilde yukarı kaldırıyor ve orada yazılı aday isimlerini tek tek okuyordu. O okurken onu bir başka kurul üyesi yakından izliyordu. İki kurul üyesi de önlerindeki iki ayrı cetvelde okunan isimlerin karşısını işaretliyordu. Onları da birkaç çift göz yakından izliyordu. O birkaç çift gözden bir çifti Profesör Muhlis Ete'nin gözleriydi. Ete aday olarak durumu Demokrat Partili resmi sandık temsilcisiyle birlikte kontrol ediyordu. Ben pusulaların okunduğu taraftaydım. İsimleri görecek kadar yakında değildim ama yukarı kaldırılan pusulanın hangi partininki olduğunu daha okunması başlamadan görüyordum. Durum daha ilk 10-15 pusula okunurken belli oldu. Demokrat Parti önde gidiyordu. Bu gidişin sonradan değişmesi ihtimali giderek ortadan kalktı. Sonucun karma çıkması zaten beklenemezdi. Çünkü karma liste yapanlar veya Demokrat Parti listelerinden isim çizip CHP'den isim yazanlar vardı ama bunlar DP listelerini delecek kadar fazla değildi. Ankara'da İsmet İnönü kaybederken Demokrat Parti'nin pusulalarındaki adları okuyan üye Muhlis Bayramoğlu, Osman Şevki Çiçekdağ, Ramiz Eren gibi DP'li adaylarla birlikte Muhlis Ete'nin adını da okuyordu. Yüzünü karşıdan gördüğüm Ete bunu dinlerken tabii çok memnun oluyordu. Memnunluğunu gizlemiyordu da, onu etraftan usulca tebrik edenler oluyordu. O da tebrikleri gene usulca ama gülümseyerek kabul ediyordu. Haklıydı, onun da içinde bulunduğu listenin kazandığı açıkça görülüyordu. Durum Ankara'da 27 yıllık bir iktidarın kadrolarının oturduğu semtlerde bile böyle olursa öteki semtlerde daha da iyi olmalıydı. Ayrıca bu DP'nin iktidara gelmekte olduğunun da ciddi bir işaretiydi. Demokrat Parti Ankara'da kendini fazla güçlü hissetmiyordu. CHP'nin Ankara listesinde Cumhurbaşkanı İsmet İnönü başta olmak üzere iktidarın önemli isimleri vardı. İnönü ne olur ne olmaz diye Malatya'dan da aday olmuştu ama parti yetkilileri bunu şöyle izah etmişlerdi. Amacımız Malatya listesini güçlendirmek. İnönü Malatyalı. Malatyalılar hemşerilerinin oradan da aday olmasını istiyor. Yoksa Ankara'dan kazanacağından şüphemiz yok. Aslında DP yönetimi de Ankara'da İnönü karşısında başarı kazanacağını tahmin etmiyordu. O yüzdendir ki Ankara listesine DP'nin yönetici kadrolarından kimseyi koymamıştı. DP listesinden aday olanlardan çoğu fazla tanınmıyordu. Ben DP'nin Ankara listesinde Muhlis Ete'nin dışında Hamit Şevket İnce'yi tanıyordum. Önceki kitapta değinmiştim, ünlü bir avukattı, bizim Bahçeli evlerdendi. DP'nin üst düzey kadrosundan Refik Şevket İnce'nin kardeşiydi. İlkokuldan beri arkadaşım Akdoğan Mat'ın dayısıydı. Mümtaz Faik Fenik'i gazeteci yazar olduğu, ayrıca bir yazısı dolayısıyla hapse düştüğü için biliyordum. Hamdi Bulgurlu'ya da lisedeki sınıf arkadaşım Fahri'nin babası olduğu için... DP Ankara'da hem de İnönü'lü listenin karşısında tanınmışı az bir listeyle kazandığına göre ülkenin diğer birçok yerinde haydi haydi kazanırdı. Zaten bizim izlediğimiz sayım devam ederken arka sıralara gelip ağızdan ağıza bize kadar ulaşan haberler o gidişi doğruluyordu. Konya'da da DP ilerideymiş. İstanbul'da da öyleymiş. İzmir zaten tamammış. Muhlis Ete'ye bakıyordum. DP'nin iktidarı kazanıp hükümeti kurması demek, Muhlis Ete'nin de bakan olması ihtimali demekti. Bu o sırada onun aklından geçiyor muydu bilemem ama benim aklımdan geçiyordu. Genel ve özel. Benim aklımdan geçen başka şeyler de vardı. Bir iktidar değişikliğinin geldiği belliydi. Bu deprem gibi bir değişiklik olacaktı. Olumsuz sonuçları olabilirdi ama olaya iyimserlikle bakmak daha iyiydi. İktidarın değişmesi belki demokrasinin yerleşmesi açısından olduğu gibi CHP açısından da olumlu sonuçlar verebilirdi. CHP kendi içinde çelişkili bir parti haline gelmişti. Köy enstitülerini kuran oydu. Köy enstitülerini bozan politikacıları Milli Eğitim Bakanı yapan da olmuştu. Her türlü sola kapalı bir parti olduğu izlenimini vermeye devam ediyordu. Atatürk'ün ve İnönü'nün kurup yönettiği birçok değerli insanın, babam da dahil üyesi olduğu ve siyasi görevler üstlendiği partinin yeniden yapılanması gerekiyordu. Bunu iktidardayken yapamamıştı, muhalefetteyken yapabilirdi. Evet, olaya genel açıdan böyle bakılabilirdi. Fakültedeki akademik yana ağır basan genç aydın sohbetlerinde konuşacağımız şeyler bunlar olabilirdi. Fakat olayın bir de özel yanı vardı. Yani ailemizin durumuyla ilgili yanı. Bir ara o da aklımdan geçti. CHP Ankara'da kaybettiğine göre Bolu'da çoktan kaybetmiş sayılırdı. Bu babamın da 1946'da kaybedip 1948'de yeniden kazandığı milletvekilliğini yeniden kaybetmesi demekti. Annem de öğretmenliğini sağlık sorunları yüzünden bırakmıştı. Peki biz nasıl geçinecektik? Galiba sadece CHP'de değil, bizim ailede de geçim durumu açısından bir yeniden yapılanma gerekecekti. O da aklımdan geçti ama Mimar Kemal'de sandığın başındaki hava içinde daha çok genel bakışımı sürdürmek durumundaydım. Vakit ilerleyip de sayımın DP lehindeki gidişi monotonlaştıkça sandık başındaki yığılma azalmıştı. Herkes arada bir dışarıya çıkıp hava almaya ve tanıdık tanımadık birbiriyle durum değerlendirmesi yapmaya başlamıştı. Ben de konuşulanları dinliyordum. Arada bir lafa karışıyordum, genel durum hakkındaki iyimser görüşlerimi dile getiriyordum. Bu tabii ailemizin özel sorununu düşünmekten daha zevkli bir uğraştı. Çankaya Köşkü'ndeki şok. 14 Mayıs gecesi bizim Mimar Kemal Okulu'nda durum değerlendirmelerimi sürerken Ankara'nın daha önemli yerlerinde daha da hararetli değerlendirmeler yapılıyordu. Onlar çok sonraları yazılan anılarla öğrenilecekti. O yerlerden biri Çankaya Köşkü'ydü. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü CHP'deki yakın çalışma arkadaşlarını yemeğe çağırmıştı. Başbakan Şemsettin Günaltay, Başbakan Yardımcısı Nihat Erim, Meclis Başkanı Eski Başbakan Şükrü Saracoğlu, Parti Genel Başkan Vekili Hilmi Uran, Genel Sekreter Yardımcısı Cevat Dursunoğlu, İçişleri Bakanı Emin Erişirgil, Grup Başkan Vekili Faik Ahmet Barutçu da onlar arasındaydı. Sonuçların hiç de iyi olmadığı ilk haberlerden anlaşılmaya başlanmıştı. Parti protokolünün İnönü'den sonraki ikinci ismi Hilmi Uran anılarında bu geçmeyi biraz da mizahi yanıyla anlatır. Emin Erişirgil, Dahiliye Vekili yani İçişleri Bakanı olarak sık sık telefona çağrılmaya başlanmıştı. Kendisini telefona çağıranlar vilayet valileriydi. Telefon makinesi de yaverler odasında olduğu için her defasında nöbetçi yaveri yemek salonuna kadar geliyor ve Erişirgil'e hitaben sizi nokta nokta nokta valisi telefona rica ediyor diyordu. Erişirgil kalkıp gidiyor ve valiyle görüştükten biraz sonra da dönüyordu. Biz tabii hepimiz Erişirgil'in dönüşünü heyecanla bekliyorduk. Erişirgil de her dönüşünde kulaklarına kadar yaygın geniş bir tebessümle salon kapısında görülüyor ve yanımıza yaklaştığını da merakımızı bir an önce gidermek istiyormuşçasına gözlerini de açarak bize kısaca kaybetmişiz diye seçim sonucunu müjdeliyordu. Erişirgil bu suretle seçim neticelerini hafife aldığını bize anlatmak mı istiyordu yoksa sinirinden mi böyle gülerek geliyordu bilemem. İçişleri Bakanı Emin Erişirgil Siyasal Bilgiler Okulu'nda hocalık ve müdürlük yapmıştı. Bir eğitimciydi. Bir dönem bir çocukla değinmiştim. Babamın eski meslek arkadaşlarındandı. Yaşı babamdan biraz büyüktü ama sık görüşürlerdi. Ailece bize gelirlerdi. Biz de onlara giderdik. Ben de tanımıştım. Gülümsemesi bol bir zattı. Tatsız bir konudan söz etse bile gülümseyerek konuşurdu. Veya mimikleri öyleydi. Gülümsemese de gülümsüyor zannedilirdi. Hilmi Uran partinin İnönü'den sonraki en yüksek mevkiinde oturan kişi olarak onu kim bilir kaç defa görmüş olmalıydı. Herhalde bu özelliğini daha önceden fark etmemişti veya fark etse bile üzerinde durmamıştı. Ama belli ki o gece seçim sonuçlarını bir an önce öğrenmek isterken onun mimiklerini büyük bir dikkatle izlemişti. Bunu köşkün o sıradaki çelişkili havasını yansıtan görüntülerden biri olarak anlatıyordu. Çelişkilerin kaynağı CHP yöneticilerin çoğunun bir seçim yenilgisi ihtimalini çok uzak saymalarıydı. Hilmi Uran diyor ki, "Biz CHP mebusları olarak bazı vilayetlerimiz hariç olmak üzere 1950 senesi içinde seçimi kazanacağımız ihtimalini galip görüyorduk. Yaptığımız veya yaptırdığımız temaslar, aldığımız haberler ve edindiğimiz intibalar bize bu ümidi veriyordu." CHP yöneticilerin ümidi böyleyken köşke o gece gelen haberlerin o ümidi kırması oradakilerin bir kısmını tam bir şoka uğratmıştı. Bundan bazılarının sinirlerinin iyice etkilendiği görülüyordu. Faik Ahmet Barutçu'nun o gece aldığı notlardan anlaşıldığına göre yenilgi haberleri geldikçe köşkteki grupta CHP'nin haklı olduğu halde haksızlığa uğradığı fikri pekişiyordu. İktidara gelecek kadronun ülkeyi yönetecek yetenekte olmadığı yorumları yapılıyordu. Kimin neler söylediğini Barutçu'nun anılarından izleyelim. Başbakan Şemsettin Günaltay, 6 ay sonra biz onlara gösteririz, 6 ay oturamazlar. Genel Başkan Vekili Hilmi Uran, beyhude konuşuyorsun. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, biz 50 kişi olarak meclise girsek yine bize koalisyon teklif ederler, kabul etmeyeceğiz. Bu netice iç politikanın suçlanmasıdır, dış politikanın suçlanmasıdır. Kitlenin kabahati yoktur. Münevver yani aydın denilen zümre aleyhimize neler telkin etmemiştir. Son zamanlarda onları yendiğimizi sanıyorduk, aldanmışız. İnkılaplar kök salmamıştır, çok düşman kazanmıştır. Rusların geniş miktarda propaganda yaptıkları şüphesizdir.